Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 23 Mart 2021 Salı günündeyiz. Yüklü bir gündem var Salı gününde. Özetleri önce aktaracağım. 123 milyonu aştı dünya çapında Covid-19. Vakalarının sayısı 2 milyon 700 binden fazla, can kaybı var. Korona notlarım olacak. Britanya tümden birinci yıl dönümünde ölenleri anıyor ama bir yandan da artık kısıtlamalardan vazgeçilmesi için adımlar atılacak ve topyekun kaldırılacak, böyle bir manzara var. Aşılama tartışmaları, Sputnik V ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Rusya lideri yine aşı olacak ama çok da kameraları sevmediği söylendi. Uluslararası politikada ABD, AB ve Rusya, Çin kapışması var diyebiliriz. Karşı karşıya gelme. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Hem geçen haftaki gelişmeleri aktarmıştım size, hem NATO toplantısı var hem de AB zirvesi olacak. Bu zirvelerde mesajlar daha ziyade Rusya ve Çin'e veriliyor. Geçen hafta Alaska'da Amerika ve Çin arasında ilk toplantı yapılmıştı ve o sırada da Rusya Dışişleri Bakanı'nın Çin tarafından ağırlanacağı açıklanmıştı. Bu ağırlama Çin'de gerçekleşti ve Rusya ve Çin'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Dünya Zirvesi, Liderler Zirvesi diyelim, düzenlenmesi çağrısı geldi. Uluslararası planda bir sıkışıklık tespit ediyor Rusya ve Çin ve çağrıda bulunuyor. Birazdan notları aktaracağım. Tabii NATO toplantısı, Stoltenberg'in mesajları, ABD Dışişleri Bakanı ilk defa NATO toplantısında, onun mesajları var. Hem Rusya ve Çin'e hem de Türkiye'ye de mesajlar var. Hem Blinken'dan hem Stoltenberg'den. AB zirvesi öncesinde Türkiye-Avrupa ilişkilerine dair dün Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Çıkanları aktaracağım ve bugün biraz Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine odaklanacağız. Programın ikinci yarısında, ilk yarıda ben notları aktarmaya çalışacağım ve Diken İnternet Sitesi'nin yayın yönetmeni Erdal Güven'le konuşacağız. Geçen hafta Amerikan Büyükelçisi de Ankara'da, İstanbul'da bir toplantı yapmıştı gazetecilerle ve önemli mesajlar vermişti. O toplantıya Erdal Güven de katıldı. Hem de bu hafta içerisindeki Türkiye-Batı ilişkilerini ilgilendiren konuları da konuşacağız. Hem geçen haftaki bu toplantıda verilen mesajları da değerlendireceğiz Erdal Güven'le birlikte. Orta Doğu'da İsrail'de seçimler var. 2 yıl içerisinde 4. kez İsrailliler seçime gidiyorlar. Fas ve İsrail arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Lübnan'da hükümet yine kurulamadı. Yine protesto gösterileri. Suudi Arabistan'da, Yemen'de Ensarullah'a ateşkes teklif etti. Orta Doğu'dan da başlıklar var. Size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz radyodan. Türkiye'nin her yerinden, uygulama üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden ya da web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Ekseni YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, önce korona notları. Bir araştırma gerçekleştirilmiş. Amerika'da Duke Üniversitesi yapmış araştırmayı, Sağlık ve İnovasyon Merkezi, ve bu yıl içerisinde, 2021 içerisinde dünyanın %70'ine yetecek kadar aşı üretiminin gerçekleştirilebileceği düşünülüyor. İyimser analiz tabii ki bu. Ve eğer bu aşılar adil bir biçimde dağıtılabilirse, o zaman pandeminin öngörülenden bir sene önce sona erebileceği söyleniyor. Tabii 12 milyar dozluk bir aşıdan bahsediyorlar. Bu hedef olarak ortaya konulmuş. Ama tabii bunların fakirlere dağıtımı bir sorun. Sadece zenginlerin aşılanması da yetmiyor bu krizin çözümü için. Yani zengin ülkelerin bir yolunu bulup daha imkanları kısıtlı olan ülkelerde halkların aşılanmasını sağlamaları lazım. Yoksa bir yerden sonra tekrar bir sarmala dönüşecek. Bir de mutasyonlar var. Yeni dozlara ihtiyaç yaratacak mutasyonlar var. Ve Gabriel Sus'un, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin son açıklamasında aslında COVAX programı, bu aşı programının çok da başarılı olmadığı saptaması vardı. Kendisi araçlara sahibiz bu başarısızlığı önlemek için ama çok az şey yapılıyor dedi. Ve ahlaki bir rezaletle değil, sadece ekonomik ve epidemiyolojik olarak kendi kendine engelleyen bir mekanizmaya mekanizmanın içinde yaşıyoruz dedi. Evet, tabii bu mekanizma biraz sistemle alakalı demek lazım. Gebreyesus diyor ki bazı ülkeler tüm nüfuslarını aşılamak için yarışırken diğer ülkeler hiçbir şeye sahip değiller. Bu da bu pandemiden kurtulmayı zorlaştırıyor. Efendim, Şubat sonunda Boris Johnson Britanya'da, Birleşik Krallık'ta 4 adımlık bir yol haritası çıkartmıştı. Tümüyle bir kapanma tercih edilmişti. Sonra yavaş yavaş bir şeyler gevşetildi tabii. Haziran ayı da son tarih olarak öngörülmüştü. Şimdi 1. yıl dönümü kapanmanın Britanya'da anmalar var kayıplarla ilgili olarak. Ve artık tabii 3. dalga içerisinde Avrupa bir yandan da. Ama Haziran ayı içerisinde artık bu tek yollu bir durum ve kapanma bir kere kaldırılacak bitecek artık tavrını koymuş durumda Boris Johnson. Bakalım ne olacak. Almanya'da ise Merkel eyalet başkanlarıyla buluştu ve 18 Nisan'a kadar tedbirleri süresini uzattılar. Çünkü virüsü henüz yenemedik diyorlar. 7485 son 24 saatte Almanya'da açıklanan Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı veriye göre vaka sayısı, dolayısıyla uzatmaya gidiyorlar. Paskalya giriyor tabii ki Almanlar için. Bir tatil yapacaklar Nisan başında bir defaya mahsus olarak ama temel vurgu aşılara rağmen, aşı programlarında da eksiklikler var tabii ki, 18 Nisan'a kadar bu işin Almanya'da devam edeceği. 50 yaşın üzerindeki herkese aşılarsa Danimarka artık bir şekilde bu işi üstesinden geldik, bu işin tutumu takınacakmış. Bakalım hakikaten nereye gidecek bütün bunlar. Avrupa'dan bu notları çıkarttım. Başka ufak tefek notlar daha vardı ama Sputnik V aşıları tabii. Meksika Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Kayıtlı ciddi yan etkilere sahip olmayan tek aşı vurgulu bir açıklama bu. Hakikaten 56 ülkede bu arada en son Vietnam'da Sputnik V aşısını tescillemiş durumda. Bir kısmına da dağıtıldı. Avrupa'da Macaristan ve Slovakya ve baskılarla da karşı karşıya kaldılar. Bu iş artık sağlık sorunundan da çıkıp politik bir soruna dönüşmüş durumda. Klinik araştırmaları incelemek için EMA'dan, Avrupa İlaç Ajansı'ndan Rusya'ya heyet gönderileceği Nisan'ın 10'unda söyleniyor ama bu kadar çok aşıya acil onay bu kadar rahatlıkla verdiler. AstraZeneca üzerine bu kadar tartışma yapıldı, hiç gözlerini de kırpmadılar. Neden Sputnik V aşısına böyle bir muameleyi reva görüyorlar? Onu anlamak tabii ki zor. Tabii tek tek ülkeler farklı tavır alabilirler. Rusya'da başka aşılar da var. Sovyetler Birliği'nden kalma aşı meselesinde deneyim var tabii ki. Onu da belirtmek lazım. Her ne kadar çöküş yıllarında bütün sanayi olduğu gibi bu da yağmalanmış olsa da bir toparlanma çabası olduğu anlaşılıyor. Ve dünyayla da paylaşma girişimi olduğu anlaşılıyor. Efendim, Covivac diye bir aşı daha devreye girecek. Sivil kullanıma geçecekmiş Rusya'da. Verilen bilgilere göre 10 milyon doz 2021'de üretecekler. Tabii bu dozlar hakikaten düşük aslında. Bunu da herhalde bu Sovyetlerin çöküşündeki bu yağmalamaya da bağlayabiliriz. Rusya'da 9000'in altına düşmüş son 24 saatte vaka sayısı. Vladimir Putin bugün büyük olasılıkla akşam saatlerinde aşı olacak. Kremlin açıkladı, ancak hangi aşıyı olacağını, yani Rusya'da 3 tane aşı var çünkü, belirtmiyorlar. Çünkü işte promosyon yapmak istemiyor özel olarak bir aşını diye bir açıklama getirildi. Bir de yani kameralar önünde ben çıkayım da yapayım falan istemiyormuş. Ayrıca da diğer ülkelerle iyi ilişki istiyor ama başka tek başına da bunu başaramaz, ortak gerekiyor karşısına diye bu aşı tartışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Şimdi Rusya'da 6.3 milyon ilk doz aşı vurulmuş. 4.3 milyon ki insanda ikinci dozu da yaptırmış. İlk doz ve ikinci doz yapılmış durumda. Putin'in açıklamaları vardı. Avrupa Birliği'ne biz bir şey dayatmıyoruz diye. Çünkü iç piyasadan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, ben aktarmıştım size. Bizim Sputnik V'ye ihtiyacımız yok falan gibi böyle bir açıklama yapmıştı. Tuhaf açıklamalar kararlar bunlar demiş Vladimir Putin. Diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını belirtmiş. Evet, Türkiye'de son 24 saatte 117 can kaybı, 22.216 vaka efendim, yeniden bir artış söz konusu bu son açılmayla. Yaklaşık kademeli normalleşme diyelim artık. Vaka sayısı %300, yoğun bakım doluluk oranı %25 artmış gibi gözüküyor. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberi bu. Ama kimi hekimler farklı açıklamalar da yapıyorlar. Mesela Kemalettin Aydın, profesör doktor, yatak kapasitesi, hastaneler, sağlık durumu düşünülürse illerin kapatılmasını gerektirecek bir yükseliş olmadığını Türkiye'de söylemiş. Bu seneyi geçen yıla oranla daha rahat geçireceğimizi belirtmiş. Bunu da aktarım. Evet, Covid dünyasından UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'e bağlı ikazı var. 10 yıldan kısa bir süre içerisinde insanın küresel su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı açıklaması var UNESCO'dan. %40'a kadar yükselecek, durum daha da kötüleşecek diyor tabii. İklim değişikliğiyle birlikte bunu da saymak gerekiyor. İtalya'da Amazon işçileri greve çıkmışlar. Bu alışveriş arttı pandemi koşullarında. Çalışanlar zor koşullarda çalıştıklarını söylüyorlar. Hakikaten de böyle Amazon'un çalışanlarının yükünün de arttığı anlaşılıyor. Şimdilik bu kadar notlar çıkartmışım ama Amerika Birleşik Devletleri'nden haberlere geçeyim. Biden yönetimi 1.9 trilyon dolarlık bir korona pandemi paketi çıkartmıştı yardım için nüfusa. Şimdi 3 trilyon dolarlık bir altyapı ve istihdam paketi hazırlıyormuş Biden yönetimi. Ekonomi danışmanları hazırlıyor bunu. Varlıklı kişiler ve şirketlerden vergileri arttırarak yapacaklarmış. Bakalım cumhuriyetçiler geçirecekler mi? Yollar, köprüler, limanlar, işte elektrikli şarj istasyonları, efendim elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi, ki Teksas'ta bir facia yaşanmıştı. 5G yatırımları var bunun içinde. İstihdam planında da eğitim, kadınların iş gücüne katılımı, beşeri yapıyı güçlendirme gibi hususlar olacakmış. Dikkat çekici. Amerikalılar biraz daha bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler mottosunu benimsemiş bir ülke olduğu için bakalım daha sosyal demokrat diye adlandıracağımız bu tarz şeylere gidebilecekler mi göreceğiz. Biden'da 4 kişilik bir aile 5600 dolar yardım alacak diye bir açıklama yapmış durumda. Ekonomik koşullar parlak değil tabii Amerika'da. Evsizlerle ilgili en son bir rapor duyuruldu. Dünya Sosyalist web sitesinin aktardığı bir rapor bu. Hakikaten inanılmaz. Amerika'da evsizlikte patlama yaşanmış. 2020 Ocak ayına göre evsizlerin oranı %28, uzun süreli evsizlerin oranı %40 düzeyinde artmış efendim. Donald Trump politikalarında etkili olduğu belirtiliyor. Pandemi öncesinde her 500 kişiden birisi evsizken şimdi burada %5'lik bir artış işaret ediliyor. En son 2008 mali krizi sırasında Detroit'te falan hayalet kent görünümü aldığında böyle şeyler oluşmuştu tabii ki. Kaliforniya'da 130 bin evsiz yaşıyormuş. Washington, New York, Hawaii diye sıralanıyor bunlar. Biden eyaleti Delaware'de de %26'lık bir artış olduğu söyleniyor hakikaten. İstihdam kayıtları da var tabii ki. Sigortalarını ödeyemeyen, evlerinin mortgage'larını ödeyemeyen insanlar, insanların durumu ortada. Evet, şimdi Amerika'da onun dışında bir de Colorado'da bir saldırı olmuş eyalette süpermarkette. Biri polis, 10 kişi birden hayatını yitirmiş. Çok böyle sokaklarda tabii bu tarz olaylar oluyor Amerika'da ama bu kadar can kaybı. Bir de Facebook grubunu deşifre etmiş AP ajansı. Çok sayıda polis aslında Facebook'ta bir nefret suçuyla teşkil edecek paylaşımlar yapmışlar. Sonunda da keşfedilmiş durumları. Amerika'da çok rastlanmayan bir şey de değil aslında. Teksas'ta, Teksas'ın Demokratik Partili temsilcisi Henry Kuehler bir fotoğraf paylaşmış. DONA diye bir tesis var. Biden yönetimi, Trump sınıra duvar örüyordu. Biden her şeyi açacağını söyleyince bütün Latin göçmenler Amerika'nın sınırına aktı ve orada korkunç insani durum var. Biden da çıkıp gelmeyin demek durumunda kalmıştı ama bu politikalar çok daha hayırla sonuçlanmayacak gibi. En son bu fotoğrafı da paylaşıp çocukların ne kadar özellikle feci koşullarda olduğunu dile getirmiş. Trump bu arada yavaş yavaş söyleşiler veriyor. Newsmax TV'ye konuşmuş. Artık sosyal medyaya geri döneceği söyleniyordu kendi platformuyla ama basın açıklamaları da işe yarar gibi böyle tuhaf açıklamalar yapmış. Pek anlam veremedim doğrusu. Evet. Şimdi asıl uluslararası politikalarda fırtına Amerika ile Avrupa Birliği ve Çin ve Rusya arasında kopuyor efendim. ABD ve Britanya Çin'e Uygur yaptırımları açıkladılar. Amerikan Hazine Bakanlığı 4 Çinli yetkiliyi ki Sincan bölgesi yöneticileri, Britanya 4 Çinli yetkiliyi yine Avrupa Birliği de aynı şekilde yaptırım kara listeye almış durumdalar. Çin çok sert tepki gösterdi, protesto etti. Özellikle Avrupa Birliği'nin büyükelçisi Nicholas Chapuis'i çağırdılar. Onlar da, Çinliler de 5'i Avrupa Parlamentosu mensubu 10 Avrupalı'ya yaptırım uygulama kararı verdiler. Şimdi tabii Çinliler, Sincan, Amerikalılar, Batılılar Sincan'da soykırım yapıldığını iddia ediyorlar Uygurlara, Müslümanlara. Çinlilerde pamuk tarımının geliştirildiği ve burada kullanılan tesislerin kamp gibi gösterildiğini ve Çin'in etnik azınlıklara kötü davrandığı temasının işlendiğini öne sürüyor. Böyle iki farklı hikaye var burada. Bugün uluslararası toplumda böyle bir yarılma varken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi. Ama öncesinde bayağı bir atışmalar oldu. Joseph Borrell özellikle bu karşılıklı yaptırım sopaları çıkartılınca Çin'i eleştirdi. Biz onlara yaptırım yaptık. Onlar da bize misilleme yaptığını öğrendik. Kabul edilemez dedi. İyi de siz de yaptırım açıkladınız. Allah Allah. Neyse, sonuçta insan haklarını korumak temasına dayandırıyorlar bunu. Ve Avrupa Birliği'nin ayrıca Rusya ile ilişkilerine dair de Borrell'dan eleştiriler geldi. Karşı çıkma, baskı yapma, irtibat politikaları izleyeceğiz Rusya'ya karşı dedi. Zıtlaşan bir tutum olduğunu söyledi. Bir de Fransa ile bir kapışma çıktı. Bu da çok acayip. Çünkü Fransa'daki Çin Büyükelçisi bir Stratejik Araştırma Vakfı diye bir vakfın yöneticisi Antoine Bondaz'ı eleştirmiş. Tayvan'la ilgili Fransızlar Çin'in tek Çin politikası gereği parçası gördüğü Tayvan'ı ayırmaya çalışıyorlar. Ve işte ziyaretlerle ilgili bir takım yorumlar paylaşılınca Çinli büyükelçi açıkçası çıldırmış. Çapsız serseri, çıldırmış sırtlan, ideolojik troll gibi hakikaten diplomatik teamüllere çok uygun olmayan bir takım ifadeler kullanmış. Bunun üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı Çin'in Paris Büyükelçisi'ni çağırmışlar efendim. Bir de oradan bir fırtına kopmuş durumda. Britanya bu arada silahlı kuvvetler modernizasyon stratejisi açıkladı. Onlar da Rusya'yı Avrupa güvenliğine en büyük tehdit olarak gördüklerini duyurdular. 76 sayfalık bir belge bu belge. Tabii Rusya tarafı da siyasi ilişkiler çok feci durumda diye açıklamalar yapıyor. Britanya Büyükelçisi Rusya'nın Andrei Kelly'nin bu yönde açıklamaları var. Ard arda hem Batı hem yani ABD ve Avrupa Birliği hem de Rusya Çin kanadından açıklamalar var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'yı saldırgan tutum izlemekle yine suçladı. Joe Biden geçen hafta Rusya liderine yine diplomatik üsluba uymayacak bir biçimde katil diye bir ifade kullanmıştı. Putin de ona sağlık dilemişti. Sonra da Air Force One uçağına binerken 3 kere kapaklanmıştı. Biden aktarmıştım size. Stoltenberg ise Rusya Devleti'nin eylemlerinin sorumlusu tabii ki Rusya Devlet Başkanı Putin'dir formülasyonunu tercih etti. Gürcistan, Ukrayna askeri güç kullanarak yasaları ihlal ettiğini söyledi. İyi de ama yani Amerika Birleşik Devletleri askeri güç kullanarak işgaller yaptığı pek çok şeyi ihlal etti. Şimdi onu ne yapacağız? Bu formülasyon biraz tuhaf olmuş doğrusu. Üstelik Gürcistan'da da kalmadı, Rusya çekildi. Oysa Amerika hala Irak'ta mesela. Neyse, geçelim efendim. Saldırgan eylemler diyor. Putin sorumludur diyor. Afganistan'da NATO askerlerinin öldürülmesi iddiası. Bu bir iddia, bu kanıtlanmadı. Amerikan medyasının ve istihbaratının inancı diyelim ama Genel Sekreteri NATO'nun bunu gerçekmiş gibi algıladıklarını söylemiş durumda. Blinken'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de ittifak karargahına ilk kez gitti. O da mesajlar verdi. Özellikle tabii transatlantik bağına vurgu yaptı. NATO'nun Çin'e ve yol açtığı meydan okumalara odaklanması gerektiğini söyledi. Rusya konusunda keskin ve netiz. çıkarlarımızı ilerleteceksek birlikte çalışacağız dedi efendim. Kuzey akım 2 Almanya ile Rusya arasında bunu engellemeye kararlı olduklarını, Ukrayna'ya zarar vereceğini, Alman mevkidaşlarıyla konuyu konuşacaklarını söyledi. Tabii Ukrayna'da da milliyetçi bir yönetimin iş başına gelmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin payının büyük olduğunu anımsatalım meydan darbesiyle. Afganistan'dan çekilme seçeneklerine hala bakıyoruz ama yani öyle 1 Mayıs falan zor. Taliban'la anlaştık ama mümkün değil demeye getirdi Blinken. Türkiye ile ilgili açıklamaları da vardı. Birazdan bunu Erdal Güven'le de konuşacağız. Görüş ayrılıkları Ankara ile sır değil dedi. Türkiye'yi ittifaka demir atmış halde tutmakta ABD ve NATO'nun güçlü çıkarları olduğunu söyledi. Uzun süreli değerli bir müttefik Türkiye'nin çıkarına bu NATO'da kalmak dedi. Sanki Türkiye çıkacak mı? Türkiye'yi çıkartmak gibi bir tartışma mı var acaba diye insan soruyor. Bu vurguları, canlandırma vurgularını yaptı kendisi. Yani Stoltenberg de aynı şekilde Türkiye'nin özellikle S-400 alımının kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Ama bu konular konuşuluyor. Doğu Akdeniz için Yunan-Türk görüşmeleri de başladı. Bir mekanizma NATO vurgusu yaptı. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa, tabii NATO Avrupa'yı büyük ölçüde koruyor ama savunmanın sadece %22'si Avrupa ülkeleri tarafından karşılanıyor. Geri kalan ülkeler İzlanda, Türkiye dedi yine Amerika, Kanada ve Britanya NATO'yu ve Avrupa'yı koruyan ülkeler diye bir stratejik öncelik vurgusu da yaptı efendim. Şimdi Rusya'dan açıklamalar Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'dan var. Soğuk savaştan bu yana NATO ile ilişkilerin hiç bu kadar düşük bir seviyeye erişmediğini söyledi kendisi. ABD seçimlerine kendilerinin bir müdahaleleri olmadığını, asıl Avrupa ülkelerinin müdahale ettiğini, Trump'tan ABD'nin kurtulması için Avrupalı liderlerin çalıştıklarını söylemiş. Asıl müdahale oradan geldi demeye getirmiş. Böyle farklı argümanlar ortaya koymuş durumda. Sergey Lavrov Çin'de, Çin'i ziyaret ediyor. Guilin bölgesinde Wang Yi ile buluştular efendim. Gazetecilerin bir hediyesi maske var, onu da takmış. Ben şimdi Türkçesini söyleyemem, İngilizcesini. Fucking karantin. Karantina'yı eleştiren bir maske ve esprili bir biçimde o maskeyle poz vermiş efendim. Sonra da Wang Yi ile tabii basın toplantısı var. Güvenlik Konseyi üyelerine zirve yapma çağrısı. Diyorlar ki uluslararası hukuka dayalı küresel düzenin koruyucuları olmaya çağırıyoruz diğer ülkeleri. Siyasi türbülans arttı. Küresel istikrar desteklenmek durumunda. Bunu yapacak olan da BM Güvenlik Konseyi. Demokrasi götürme bahanesiyle başka ülkelerin iç işlerine müdahale kabul edilemez bir şeydir. Her ülkenin sorunları var, kendi siyasi iklimi ve kültürü var ama her ülkenin ayrıca yönetimleri kendi halklarının gelişmesi, refahlarını geliştirmek ve insan haklarını gözetmekle görevli ama kimse kimseden üstün değil, kimse kimseye bir şey dayatamaz. Meşru haklara saygı göstermeli. Demokrasi götürme bahanesiyle iç işlerine karışılması kabul edilemez özetle. Yaptırımları kullanıyor Batılılar. Artık bunu diplomasi yerine uluslararası hukukta yaptırımlar kullanılmaya başlandı. Bu kabul edilemez. Uluslararası hukukun kuralları yerine yaptırımları bununla ikame etmeye çalışıyor diye eleştirdi Sergey Lavrov. Bunu da belirtelim. Böyle bir zirve önerisi de bu saptamalardan geldi. Rusya şimdi Swiss sisteminden çıkartılabileceğini Rusya'nın bu gidişle değerlendiriyormuş. Dmitri Peskov'un açıklamaları bu konuda var. Onu belirtelim. Şimdi geçelim Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD meselesinden başlıklara. Birazdan Diken internet sitesinin yayın yönetmeni Erdal Güven'le konuşacağız. Ama özellikle Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, HDP'ye açılan kapatma davası gibi gibi son attığı adımlar biraz Avrupa Birliği zirvesini gölgelemiş gibi gözüküyor. Almanya'dan tepkiler gelmişti. Ben dün aktarmıştım size. Dün Dışişleri Bakanları toplandı Avrupa Birliği'nin ve en sonunda da Joseph Borrell bilgilendirme yaptı. Genel olarak söylediği, Avrupa Komisyonu için tavsiyeler hazırladık. Doğu Akdeniz'de istediğimizi aldık, gerginlik düştü ama tabii orada da kırılgan durum var dedi. HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye'nin AB'den uzaklaşması olarak vurguladı. Yaza kadar izlemeye devam edeceğiz dedi. Aslında dün Can Baydaroğlu'la konuşmuştuk. O da aynı şeyi söylemişti. Ben hatırlattığımda zaten işte artık sözler yetmez, pratikte adım bekliyoruz demişti Joseph Borrell. Şimdi başka ne diyecek diye. devam edecek, devam edeceğiz izlemeye demişti. O da hakikaten onu demiş. Can Baydaroğlu'nun tespitini söylemiş. Kıbrıs'ı da ele alacağız demiş. Aday ülke Türkiye, önem veriyoruz demiş durumda. Şimdi bir de tabii ki Çavuşoğlu ile görüştü dün akşam yemeğinde Joseph Borrell. Pozitif gündem değerlendiriliyor ama AB koridorlarında Türkiye'ye dair bir 16 sayfalık politika belgesi var. Burada da özellikle turizm sektöründe pandemiden de faydalanarak Türkiye'ye bir nevi yaptırım devreye sokabilirler. Öyle gözüküyor bu belgede. Euro Observer bu belgeyi yayınlamış durumda, strateji belgesini. Yani seyahat gitmeyin tavsiyesinde bulunabilirler. Dolaylı bir biçimde bir yaptırım. Enerji sektörüyle ilgili bir takım yasaklar devreye girilebilir deniliyor. Ayrıca zaten şimdi vazgeçtiler Amerika'nın, Biden yönetiminin telkinleriyle, ama enerji sektöründe bazı isimlere, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığından bir takım kara liste geliştirmeleri söz konusu olabilir deniliyor. Sığınmacılar konusunda memnun Avrupa Birliği, öyle gözüküyor. Biraz daha para teklif Türkiye'ye, hani sığınmacıları tampon bölgeye çevirdiğiniz ülkenizde tutun, biz de size bastıralım parayı tarzında bir şekilde anlatılabilir. Kaba anlatıyorum ama açıkçası artık bu da çok oldu. Bunun yerine Suriye Savaşı'nı bitirseler de başka ülkelere gitmese Suriyeliler diye daha rasyonel çözümler bulmak tabii mümkün. Yunanistan çok memnun olmamış bu tartışmalardan tabii. Dendias'ın, Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Joseph Borrell'ın raporundaki eksikliklere, bu strateji belgesinin de unsurlarını taşıyor bu çünkü. Olumlu prensipte ama kasus belli ve Türkiye'nin ihlallerine atıf yok diyor Yunan Dışişleri Bakanı. Yani iyice köşeye sıkıştırma Doğu Akdeniz'deki politikalardan. Zaten Türkiye geri adımlar attı bu konuda. Daha başka ne olacak? Ha, savaş sebebi Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın bütün hak iddialarını Türkiye'de kim tanıyabilir? Ben bilmiyorum açıkçası ama Türkiye Büyük Millet Meclisi 90'lardan beri bu kadar maksimalist talepleri kasus belli, yani savaş sebebi olarak tanıyor. Ama yani bu belgeye niye okunulmamış diye biraz arıza çıkartmış herhalde Yunan bakan. Çok da kabul edilebilir bir şey değil. Bu akşam bu arada Fransa Devlet Televizyonu France 5'te Erdoğan özel programı yayınlanacakmış. Fransa-Türkiye ilişkileri merceğe alınacak. 2 Mart'ta da telefonda görüşmüşlerdi epey bir zaman sonra. Macron'la Erdoğan, bir ilişkiler böyle düzeliyor gibi gözüküyordu. İnşallah bu belgesel kötü duruma getirmez tekrar. Erdoğan, Avrupa'ya kafa tutan sultan adındaki bir belgesel olacakmış, 90 dakikalık. Böyle bir notu da iletmek istiyorum. Mısır'la Fransa bu arada Akdeniz'de 2021 Kleopatra tatbikatı yapıyorlar. Bu esnada tabii Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu konuda dikkat çekici, Libya konusunda dikkat çekici bir çağrısı olduğunu belirteyim. Dışişleri Sözcüsü Ned Price açıklamayı yaptı. BM hükümeti kuruldu Libya'da biliyorsunuz. Bunun memnuniyetle, ulusal birlik hükümetini, geçici hükümeti memnuniyetle karşıladığını söylüyor Blinken. Aynı zamanda işte 24 Aralık 2021'de seçimlere taşıyacak süreci desteklemekten bahsediyor ve bütün yabancı güçlerin, bütün paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi çağrısı. Bu da tabii Türkiye'yi ilgilendiriyor efendim. Şimdi Dışişleri Bakanı dün David Satterfield'ı, Amerikan Büyükelçisini kabul etmişti. Bir resmi açıklama olmadı ama bu bir hazırlık tabii, NATO toplantısına hazırlık niteliğinde görüşme gerçekleştirilmişti. Gelecek hafta da Çin Dışişleri Bakanı ile görüşecekmiş Çavuşoğlu bu arada. Öyle bir bilgi gördüm ama iddia olarak vereyim size. Birazdan konuşacağız. Amerikan Büyükelçisi de bir takım mesajlar vermişti Ankara'ya. Dolayısıyla hem Avrupa ile ilişkiler hem de Amerika ile ilişkiler bağlamında, Batı ile ilişkiler bağlamında Türkiye'nin kah öyle yolunda gidiyor gibi gözüken, kah alarm veren başlıklar olduğunu anlıyoruz. Birazdan Erdal Güven'in değerlendirmelerini bu konuda alacağız. Son olarak Orta Doğu'dan notlarla bitireyim. İsrail bugün sandığa gidiyor. 2 yıl içerisinde 4. seçim. Bakalım Netanyahu sağ çıkabilecek mi? Partisi Likud'la birlikte, ama koalisyon Netanyahu'yla zor gözüküyor son anketlere göre. Şeytanın bacağını kırabilecek mi bilmiyoruz. Fas ve İsrail bu arada ticari ekonomik ilişkileri geliştirmek için stratejik ortaklık anlaşması imzalamış durumda. Daha çok böyle iş dünyasını yakınlaştıracak, ticaret odaları, girişimcileri yakınlaştıracak bir anlaşma. Lübnan'da pazartesi sözde Hariri hükümeti bir daha kurulacaktı ama olmadı yine ve Beyrut sokakları yine çok karışık gözüküyor efendim. Suudi Arabistan ise Yemen'in büyük kısmını koalisyon ortaklarıyla birlikte elinde tutan Ensarullah hareketi uluslararası politikada Husiler diye kısaltarak ifadelendiriyorlar. Aramco şirketini vurmuştu en son Husiler, Ensarullah. Ateşkes teklif etmiş durumda. Bakalım onlardan ne yanıt gelecek diyelim efendim. Evet, bir müzikle birazcık kulaklarımızın pasını alalım. Karsu'dan Raise Your Hands'i dinleyelim. Çok az sonra, birkaç dakika sonra Erdal Güven'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Erdal Güven, Diken İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni, telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldin yayınımıza Erdal.
Merhabalar, hoş bulduk Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi bu hafta Türkiye'nin Batı ile ilişkileri açısından böyle kritik toplantılar var. Pek çok mesaj da veriliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri, hem Avrupa Birliği. Avrupa Birliği zirvesi var, öncesinde NATO zirvesi var, Brüksel'de buluşmalar var. Ve pek çok başlık da var Türkiye ile Batı arasında. Öncelikle Avrupa'dan da başlayabiliriz. Amerika'dan da sen geçen hafta Amerikan Büyükelçisi'nin İstanbul'da gazetecilere açıklama yaptığı toplantıya da katılmıştın. İstersen Amerika kanadından başlayalım. Türkiye'ye NATO üyeliği bağlamında çok büyük önem atfedildiğini anlıyoruz. Dün ve bugün verilen mesajlarda. Büyükelçi de size toplantıda benzer bir şekilde mi mesajlar verdi? Amerika'nın Türkiye'ye yaklaşımı açısından söylediklerinin özeti nedir? Senin değerlendirmelerinle birlikte öncelikle oradan başlayalım istersen.
Tabii, şimdi Büyükelçinin beklendiği üzere tabii ki Büyükelçi toplantıya Türkiye'nin işte stratejik müttefik olduğu vurgusuyla, ABD'nin NATO bağlamında işte stratejik müttefiki olduğu vurgusuyla başladı. Ama zaten bu, biliyorsun, hani alışageldiğimiz bir vurgudur. Şaşırtıcı bir tarafı yok.
Evet.
İşte sonrasında bölge için önemli bir ülke olduğu, şu bu, onları klasik ifadelerine dile getirdi. Sonra tabii asıl meseleye geldi. O da şu an itibariyle S-400.
Hı hı.
meselesi. Orada tabii hani biraz benim beklediğimden daha net. Çünkü biliyorsun diplomatlar genellikle bir yuvarlak konuşmayı tercih ederler ama gayet böyle net ifadelerle S-400, Türkiye'nin S-400 almış bulunmasının Türk-Amerikan ilişkileri açısından yarattığı ve daha da önemlisi yaratabileceği sorunlara değindi. Hı hı. Ve çok net olarak Türkiye ile Amerika arasındaki, ABD arasındaki bu S-400 meselesinin tek bir çözümünün olduğunu, onun da Türkiye'nin elinde S-300, S-400 bulundurmamasından geçtiğini gayet net bir şekilde ifade etti. Onunla da yetinmedi. Eğer Türkiye bu Rusya ile kayda değer bir askeri alışveriş daha yaparsa ABD'nin uygulayacağı yeni yaptırımların hali hazırda yürürlükteki yaptırımlarla kıyaslanamayacak ölçüde kapsamlı ve ağır olacağını söyledi. Herhalde Blunt'ın hani bizim gazetecilerin deyişiyle manşeti buydu. Evet. Tabii bu neyi gösteriyor? Bu da benim analizim. Bu ABD'nin Türkiye ile bu konuda, yani S-400 konusunda bir krizi göze aldığını gösteriyor. Neden? Çünkü bu artık anlaşmalar yapılmış, sevkiyat gerçekleşmiş ve hatta hani bu alışverişi daha da derinleştirmeyi, ilerletmeyi düşünen bir Türkiye hükümeti var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bugüne kadar yaptıkları ve söyledikleriyle, yani kısaca Türkiye'nin pozisyonuyla ABD'nin talepleri, ABD'nin pozisyonu arasında bir hani onulmaz bir çelişki var. Çelişkinin de herhalde ne zaman olur bilmiyorum, kısa ya da orta vadede bir krize açık bir durum yarattığı ortada. Yani Amerika bu krizi göze almış durumda.
Evet. Peki bir yandan da Avrupa kulislerinden mesela Biden yönetiminin belli ölçülerde bu zirvede, bu hafta sonuna doğru AB zirvesinde Türkiye'ye karşı tutumun yumuşatılmasını istediği, telkin ettiği yolunda 4 Avrupa Birliği diplomatına dayanarak Reuters haber ajansı yayınladı bunu. Bir yandan da böyle bir teşvik edici bir şey de kullanılıyormuş gibi bir hava var. Onu da koklamak mümkün müydü Satterfield'ın sizinle teması sırasında?
Evet. Neden? Çünkü hani toplantının ya da hani yaptığı açılış konuşmasının önemli denebilecek bir bölümünü de işte Amerika'nın bu AB nezdindeki Türkiye lobisine ayırdı diyelim. Ve hani ABD'nin bu anlamda Türkiye-AB ilişkilerinin rayına girmesi ve daha da ilerleyebilmesi için elinden geleni yaptı, daha yapmaya da devam edeceğini açıkçası söyledi. Peki yani bunun analizi nedir? Bu ne anlama gelir? Biliyorsun genel olarak baktığımda bir kere hani Türkiye zaten her zaman, ABD her zaman Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemiştir. Bunda şaşıracak bir şey yok. Ama şu konjonktürde bu vurgunun yapılması herhalde bir hani Türkiye'ye yönelik bir elde şey tutmanın herhalde, yani bir koz tutmanın, bakın biz hani sizin Avrupa Birliği üyeliğinizin de çok sıkı destekçisiyiz, elimizden geleni yapıyoruz mesajının verilmesi. Belki bu hani kapsamlı pazarlıkta bir pazarlık kozu olarak da kullanılabilir ABD ile. Yani bu S-400 konusundan tut işte YPG, MPG, o Suriye işlerine kadar. Evet. Herhalde o yüzden böyle bir vurgu yapma gereğini duydu diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi tabii NATO toplantısı vesilesiyle de pek çok mesaj geliyor. Bakmışsındır sen de mutlaka Erdal. Türkiye'nin önemi vurgulanıyor. Tamam, hep genel olarak vurgulanıyor ama bir şekilde burada çok dikkat çekici, hem Stoltenberg'de var hem Blinken'ın Brüksel vesilesiyle açıklamalarında var. Türkiye'nin böyle NATO'dan ayrı bir yöne gideceği yolunda bir kaygıları var da mı bunlar sürekli vurgulanıyor? Yani NATO Genel Sekreterinin S-400'lere o da vurgu yaptı tabii ki, bir rahatsız edici bir durum dedi. Bir yandan Yunanistan'la Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de bir araya getirdik zaten, hani bu mekanizma oradan işliyor diyor ama Türkiye'nin önemine kanat ülkesi olarak çok dikkat çekici yine Soğuk Savaş'tan bu yana. Daha yani bu böyle retorikleri son dönemde görüyoruz sürekli Stoltenberg. Biraz Avrupalılara da mesaj var tabii. Siz güvenliğinizi çok da kendiniz ödemiyorsunuz. Bakın başka ülkeler karşılıyor ama Türkiye'yi de sayıyor mutlaka. Aynı şekilde Blinken'ın açıklamalarında da bir ittifakı canlandırma ve Türkiye demir atmış tutulmalı vurgusu var. Türkiye'nin gerçekten NATO'dan vazgeçeceği yolunda bir kanaat mi var sence? Yani neden bunlar sürekli bu kadar vurgulanıyor?
Ya bir kanaat demeyelim ama şimdi mesela özü itibariyle baktığınız zaman bu yani S-400 meselesi de aynı şey çıkıyor, aynı kapıya çıkıyor. Çünkü ABD'nin S-400 alışverişine bu kadar itiraz etmesinin, bu kadar karşı olmasının sebebi hele hele işte Biden'ın iktidara gelmesiyle böyle tekrar bu hani esen soğuk savaş rüzgarlarını da hesaba katarsan elbette tabii ki Rusya'nın askeri kapasitesinin güçlenmesi, bunun hatta işte NATO üyesi bir ülkeye, Türkiye'ye çok ciddi bir hani silah transferi olarak yansıması, bunun devamının gelebileceği şu bu nedenlerden elbette öyle bir kaygı var. Çünkü hani NATO dediğimiz şeyin niye kurulduğunu, şu an ne iş yaptığını şimdi burada konuşmaya gerek yok, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yani Rusya'nın böyle bir hamle içinde olması gerek. Şimdi mesela biz çok konuşmuyoruz ama sen takip etmişsindir. Bu mesela Blinken çıktı şimdi şeyi de eleştirdi. İşte Kuzey Akımı 2.
Evet.
Biliyorsun
evet.
Bu işte şey hiç Avrupa topraklarını, karasını tamamen teyit geçerek işte Rus-Finlandiya sınırından direkt Almanya'ya giden bir evet. proje bu. Mesela Amerikalılar buna da karşı. Hatta evet. hani S-400 yaptırımlarının anlatıldığı o meşhur yasada hemen altında S-400'den sonra Kuzey Akımı 2 anlatılır.
Evet.
Bunun da bir yaptırım getirebileceği, yaptırımlar getirebileceği anlatılır Türkiye'ye falan filan. Dolayısıyla
evet.
hani hem siyasi olarak hem askeri olarak hem bu enerji üzerinden ekonomik olarak Rusya'nın böyle bir hamle içerisinde olduğu aşikar. Amerika'da dolayısıyla NATO'da Amerika bundan rahatsız, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nde en az kendisi kadar rahatsız olmasını ve gereğini yapmasını istiyor. Mesela bugün Almanya'yı çok net bir şekilde uyardı mesela Blinken.
Evet.
Girmeyin bu Kuzey Akımı'na diye ama yani işte projenin %95'i bitmiş durumda.
Bitmiş
Almanya
durumda.
Sonra yani aynı aslında Türkiye'nin S-400'leri almış olması gibi.
Evet.
Almanya'da her şeyin ona göre ayarlanmış durumda. Bu saatten sonra nasıl vazgeçecek o apayrı bir hikayedir.
Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin izlediği politikalar, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma ve HDP'nin kapatma davası biraz son dakika golü gibi oldu herhalde. Avrupa Birliği bağlamında soracağım bu sefer de. Şimdi dün Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Joseph Borrell da açıklama yaptı Türkiye ile ilgili. Bir şekilde bu izlemeye devam edeceğiz tabii diyorlar. Ama öte yandan da bir onların da çıkarttıkları bir politika, strateji belgesi var. Ve orada da biraz böyle Türkiye'ye yaptırımlara hazır halde tutma. İşte sondaj çalışmaları başlarsa yeniden ki şimdi iyi diyorlar. Orada istedikleri almış gözüküyorlar. Ama yeniden yaptırımları enerji alanında koyabiliriz diyorlar. Turizm sektörü biraz böyle adı konulmamış seyahat uyarılarıyla vesaire. Avrupa Birliği bağlamında sen nasıl görüyorsun son durumu? Her ne kadar daha yumuşamış gibi gözükse de Biden yönetiminin telkinleriyle ortada problemler var herhalde. Bir de son dakika golleri var. Nasıl değerlendirirsin?
Var tabii. Şimdi işte senin de bahsettiğin o hani liderlere işte Perşembe Cuma günü ele alsınlar diye
evet.
hazırlanan bir rapor var. Yani o raporda işte klasik havuç sopa taktiği var yine. Bir yandan deniyor ki işte Gümrük Birliği'ni genişletebiliriz Türkiye'yle. Yani genişletme kararı alabilirsiniz deniyor liderlere o raporda. Ama bir yandan da işte Avrupa Birliği'nin çıkarlarını tehlikeye atacak işte hamlelerine devam etmesi durumunda da hemen devreye sokulmak, uygulanmak üzere yaptırımlar paketinin hazır tutulması isteniyor. Şimdi yani Avrupa Birliği de biraz dediğim gibi böyle havuç sopa Türkiye'nin yaptığı, Türkiye'nin izlediği politikalara, işte söylemine, sınavına bakarak herhalde karar verecek. Dediğim gibi yani işte tam da bu şeyler konuşulurken işte yok efendim bu milletvekili dokunmazlığının kaldırılması yani tutuklanması sonra falan.
Sonuçta HDP hakkındaki
dava. Evet, Erdal sesini, telefonu bir şey yapabilir misin? Sesinde bir sıkıntı var galiba. Bir boğukluk ben duyuyorum ama arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Biraz düşük geliyor diye. Ha, tamam.
Tamam, şu anda nasıl? Ben
şimdi düzeldi. Aynı yerdeyim ama. Yo, tamam. Düzeldi şimdi.
Tamam, peki. Dolayısıyla yani evet, son dakika şu bu hani günübirlik konudan konuya değişen şeyler olabilir ama Avrupa Birliği'ni anladığım kadarıyla genel olarak tavrı en azından şu anda hani var olan gerilimi daha fazla tırmandırmamak. Ben öyle tezahür edeceğini düşünüyorum açıkçası hafta sonu Perşembe Cuma yapılacak toplantılar sonucunda. Dolayısıyla şu ankinden daha ağır, gergin bir durum. Muhtemelen tabii bu hani şeyi de göz önünde alacaklardır. Son olup biten işte Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla hani artık ekonomiye o kadar çok dışarıdan ve içeriden kötü sinyal geliyor ki Avrupa Birliği'nden gelebilecek öyle bir hani son derece böyle hani olumsuz bir şey işleri daha da sardırabilir Türkiye'de. Herhalde o yüzden dediğim gibi şu anki hani kontrollü gerginlik diyelim, kontrollü gerilim devam edecek gibi geliyor bana.
Anladım. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında ilk girişte sen söyledin ama Amerika'nın Türkiye'ye gerçekten yaptırımları bu koşullarda ağırlaştırmayı göze alması için bu jeopolitik tartışmaları biraz yapmak gerekmiyor mu? Yani senin görüşünü merak ediyorum burada. Bu kadar Rusya ve Çin'i karşısına almış bir Amerika'nın orta ölçekli Türkiye gibi bir ülke ya da Avrupa'yı da katalım içine, biraz daha parçalı bulutlu gözükse bile Avrupa kanadı. Biraz Ankara'nın elindeki kozların çok tartışılıyor bu. Yani güç, elindeki kozun güçlülüğü ekonomi dışında siyasi ve jeopolitik kozlar bakımından. Nasıl görüyorsun sen bu resmi? Yani dünya hakikaten bir söze edildiği gibi bir ikinci bir soğuk savaşa giderken Türkiye gibi bir ülkeyi gözden çıkartmak ya da Ankara buna mı daha ziyade oynuyor? Merak ediyorum senin görüşünü.
Anladım. Şimdi tabii bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu tabii ki bir siyasi argüman olabilir ama bir ülkenin söylediği, daha öncesinde işte Amerikalı siyasilerin söylediği çok şimdi hani kağıt üstünde doğru bir şey var. O da şu. Yani bu S-400 meselesinde ya da efendim Kuzey Akım 2 meselesinde yaptırımlar bir siyasi tercih değil. Ya da ülkeye özgü, herhangi bir ülkeye özgü bir tavır değil. Bir yasa var Amerika'da. 2021 savunma yetkilendirme yasası.
Evet.
Yani bu bir kanun. Yani bağlayıcı bir kanun. Bizdeki Merkez Bankası kanunu ya da siyasi partiler kanunu gibi değil. Yani istediğin gibi evirip çeviremiyorsun. O yasada ne deniyorsa onu yapmak zorunda Amerikan hükümeti. Dolayısıyla Amerikan hükümeti yani işin teknik, hukuki bağlamı böyle. Yani bağlayıcı bir durum var. Bunu alırsan bu yaptırımlar devreye girer. Bunu yap, bunu geri verirsen bu yaptırımlar kalkar gibi. Şimdi jeopolitik ya da daha büyük meseleye baktığın zaman da bence bu baskının arkasında şimdi eğer Biden açıkçası hani bilmiyorum sen belki daha yakından takip ediyorsun. Yani Biden'ın bu soğuk savaş diyelim hani rüzgarlarını böyle hani coşturan tavrı beni şaşırttı açıkçası. Ben daha böyle hani daha soğukkanlı, daha serinkanlı, daha böyle aklı selim bir en azından girizgah bekliyordum Biden'dan. Evet yani bir yandan şimdi Çin'le de bir yandan zaten Rusya'yla. Bu zaten bu mücadele eğer hakikaten planlı programda devam edecekse Türkiye gibi bir NATO üyesini tabii ki yanına çekmek isteyecektir Amerika. Yani ama hani bunun çok pratik zorluklar var bunun. Yani şimdi biz hep silahtan bahsediyoruz. İşte yok S-400'den bahsediyoruz ama biliyorsunuz Rusya şimdi Türkiye'nin en büyük enerji ağız merkezi. Doğalgaz olarak baktığın zaman. Şimdi yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani dolayısıyla hani böyle bir şey gibi kesmek gibi falan filan. Yani bu söz konusu olamayacağı için bu ABD'nin Türkiye'yi kendi yanına çekme şeyi öyle kolay kolay olabilecek bir şey değil.
Evet.
Dolayısıyla bunun için çok daha böyle hani böyle efendim yaptırımlar var efendim işte kanunlar bizim elimizi bağlıyor falan. Yani bunların çok ötesinde yani bir de biliyoruz tabii ki Amerikan yönetimi istediği zaman neler karıştırabildiğini hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla yani bunların çok böyle inandırıcı bir tarafı yok açıkçası, ama bunu net bir şekilde ortaya koyuyorlar şu an itibariyle.
Evet, oradan yola çıkarak değerlendirme yapmak durumundayız tabii ki hakikaten. Çok dünya acayip bir yere de gidiyor bu anlamda. Takip etmeye devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum Erdal Güven değerlendirme için. Bilare tekrardan da konuşmak üzere. Çok teşekkürler.
Tamamdır, sağ olasın. İyi günler.
Evet efendim, Diken internet sitesinin genel yayın yönetmeni Erdal Güven'le konuştuk. Hem aslında Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine dair bir üst başlık atmış olduk. Amerika cephesinde ki duruma ve Avrupa cephesindeki duruma dair. Bugün size The Away Days ile veda edelim. World Horizon. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.